Ayrım 4.
Bombanın düşünce ve davranışlarının üzerinde dolaşan hoppa cinsellik eğlencesiyle söz gelişi sabah tıraşlarında sık sık bize katılan Kapodistria'nın düşünce ve davranışları arasında büyük bir nitelik farkı vardır. Pompalınkilere çıkarsızlık egemendir. Kapodistria elinde olmadan her şeyi kadına dönüştürür. Onun bakışları altında bir iskemle bile bacaklarının çıplaklığından utanır. Eşyalar gebe kalırlar. Masanın üzerinde duran bir kavunun onun bakışlarıyla uyanışına tanık olmuşum ben. Karnındaki tohumların canlanışını duyumsamıştı kavun. Kadınlar ince dudaklarının üstünde gezinen diliyle o dar, yassı yüze baktıkları zaman engerek yılanıyla karşılaşmış kuşa benzerler. Bir kez daha Melissa'yı düşünüyorum. Hortus conclusus, soror mea sponsor. Benim kefilimin kapalı bahçesi. Regard de Rissua, alaylı bakış der Justin. Nasıl oluyor da hem bu kadar bizden birisin hem değilsin? Bir sigaraya doğru çekilmiş ağzı ve gözleriyle aynada kara saçlarını tarıyor. Bir İrlandalı olarak burada zihinsel mültecisin ama bizdeki angois yani sıkıntıyı kaçırıyorsun. El yordamıyla bulmaya çalıştığı şey aslında bizden değil, doğa görünümünden yayılan özel niteliktir. Mariotes'in havasındaki bitkinliğin metalsi tadı. O konuşurken ben kentin kurucularını düşünüyorum. Cam tabunun içindeki asker tanrıyı. Irmağın akıntısıyla mezarına doğru sürüklenen gümüş kaplı genç gövdeyi. Ya da salt zihnin oyun eğiliminden doğmuş tanrı kavramını yankılayan o dört köşe zenci başı. Plutonius'u yani Platoncu, İskenderiyeli, antik çağ Yunan düşünürünü. Sanki bu doğa görünümünün kaygıları ortalama kent sakininin erişemeyeceği bir yerde. Aşırı zevk düşkünlüğünün en son çekingenliklerinden soyup çırılçıplak bıraktığı etin ya da daha geniş kapsamlı bir zihin uğraşına teslim olacağı ya da sanat ve bilimin yeşil avlularında hünsaların kötülüksüz oyunlarının, mosyonun işlerinin simgelediği bir tür tükenmişlikte yok olacağı bir yörede toplanmış gibidir. Sanat tanrıçalarını beceriksizce yapay tohumlamaya kalkışan şiir, Melissa'nın uyuyan yüzünün üstündeki gece göğünde parıldayan Berenice'in yani Mısır kralı Ptolemy'nin karısının saçı eğretilemesi koca bir budalalık. Ah demişti bir keresinde Justin. Keşke şu bizim yaşadığımız aşırı serbestlikte Polinezyalılarınkine benzer bir rahatlık olsaydı. Ya da Akdeniz'e özgü diye ekleyebilirdi. Çünkü İtalya'da, İspanya'da her öpüşün sonuçları başkadır. Burada bizim gövdelerimizi Afrika'nın çöllerinden esen sert, kuru rüzgarlar kızıştırırdı. Biz burada yalnızlığı yok etmekten çok koyultan, daha akıllıca ama daha acımasız bir beyinsel sevecenliği aşkın yerine koymak zorundaydık. Hatta kentin bile iki ağırlık merkezi vardı. Kişiliğimizin bir gerçek kuzeyi, bir de manyetik kuzeyi. Sızıntılı elektrik boşalımı gibi sert kıvılcımlı sakinlerinin yaratılışı bu ikisi arasında bir yerdeydi. Ruhsal merkezi bir zamanlar şaşkın genç asker Soma'nın gövdesinin ödünç bir tanrısallık içinde yattığı şimdi herkesin unuttuğu yerdir. Dünyasal merkezi, kabali yani doğmadan ölüp yıldızlar alemine gidenler. Gövdelerini kullandıklarını sanırlar ama gerçekte onların gövdeleri yoktur. Yalnızca düşüncede devinirler. Parakelosus gibi pamuk simsarlarının oturup kahvelerini höpürdetip ağır kokulu puralarını terlendirirken tıpkı ırmakta balık avlayan ya da kıyıda resim yapan birini izlermiş gibi Kapodistria'yı izledikleri simsarlar kulübüdür. Benim için birisi insanın madde, zaman ve mekan konusunda kazandığı büyük zaferleri simgeliyordu. Ama eninde sonunda bu zaferler yenilginin acı bilgisini tabutunda yatan Fatih'e teslim etmek zorundaydı. İkincisi simge falan değil, benim sevgili Justinem'in ürkütücü bir saplantıyla kendisini yeni bir açıdan görmesini sağlayacak son kıvılcımı aradığı özgür istencin yaşam cehennemiydi. Bir İskenderiyeli olarak onda serbestlik nasılsa bir çeşit kendini yatsımaya dönüşmüştü. Bir özgürlük karikatürüne. Onu kentin baş örneği olarak görüyorsam, İskenderiye'nin ya da ister istemez usuma gelen Platonius değil, Lucifer gibi Tanrı'ya baş kaldırmanın tam tersine Tanrı'yla birleşmeyi tutkuyla arzu ettiği için cennetten kovulan Valentinus'un kederli 30. çocuğunun örneği gibi görünüyordu. Aşırılığa kaçan her şey günahtır. Dünyayı bir yanılgı sayan bilirincilik öğretisi. Tanrısal uyumun merkezi olan her şeyin başı. Bir tanrı vardır. Kadın ve erkek çiftiyle kendi suretini yeryüzüne gönderdi. Her çift kendinden öncekine göre daha aşağıdaydı ve de 30. çiftin dişisi olan Sofia, yani bilgelik, hepsinin en kusurlusuydu. O, kusurluluğunu Lucifer gibi, yani şeytan gibi tanrıya baş kaldırarak değil, onunla birleşmeyi arzu ederek gösterdi. O, aşk yüzünden cennetten kovuldu. E.M. Forster, İskenderiye. Kendi tanrısal uyumundan kopunca yeryüzüne düştü, der trajik filozof ve böylece madde doğdu. Bu dünyanın, bu kentin tüm evreni onun acısından, pişmanlığından varlık buldu. Düşünce ve davranışlarının kaynağındaki trajik tohum, kötümser bilinirciliğin tohumuydu. Bu özdeşleştirmenin doğru olduğunu biliyorum. Çünkü onca kuşku ve çekingenlikten sonra Rustin, Baltazar'ın çevresinde her ay toplanan küçük topluluğa katılmama izin verdiği zaman, konuşulanlar arasında onu en çok ilgilendiren şeyin, Baltazar'ın bilinircilik konusunda söyledikleri olduğunu gördüm. Düşünceyi doğru yorumlayıp yorumlamadığımı öğrenmek için bir gece nasıl da yalvarırcasına bana şöyle sormuştu. Yani bizi Tanrı yaratmadığı gibi yaratılmamızı da istemedi. Biz kendini Tanrı sanan bir yaratıcı gücün, aşağı bir ilahın ürünüyüz, öyle mi? Ya Rabbim, ne kadar da doğru gibi geliyor. Şu kibirli hibiris, yani gurur, haddini bilmezlik bizden çocuklarımıza sürüp gidiyor. Yolda yürürken önüme geçip beni durdurarak paltomun yakalarından tutmuş, dosdoğru gözlerime baktıktan sonra şöyle demişti. Sen neye inanıyorsun? Hiçbir şey çıkmıyor ağzından. Arada bir gülüyorsun, o kadar. Nasıl yanıtlayacağımı bilmiyordum. Çünkü benim için bütün düşünceler eşit değerdedir. Düşüncelerin varlığı, olgusu da gösteriyor ki onları üreten biri var. Nesnen olarak doğru olmuşlar, yanlış olmuşlar önemli mi? Asla uzun süre aynı kalamazlar. Ama önemli, diye haykırdı dokunaklı bir üstelemeyle. Hem de çok önemli sevgilim, çok. Biz bu doğa yapısının çocuklarıyız. Duyarlılık gösterdiğimiz oranda davranışlarımızı, hatta düşüncelerimizi belirleyen o. Bundan daha iyi bir özdeşlik düşünemiyorum. Örneğin şu senin kuşkun, bunca tedirginlik dolu, bunca saltık doğru açlığıyla dolu kuşkun. Yunanların kuşkuculuğundan çok başka, düşünce oyununun bir parçası olarak bile bile safsataya başvuran Akdeniz kafa yapısının zihin oyunlarından çok değişik. Çünkü senin düşüncen bir silah, bir tanrı bilim. Ama davranışı yargılamanın başka yolu var mı? Düşüncenin kendisi yargılanmadan davranış tam olarak yargılanamaz. Çünkü düşüncelerimiz kendileri birer davranıştır. Kuşkulara yol açan şey her ikisini de yarı yarıya yargılamaya kalkışmaktır. Birden bir duvarın ya da Pompei sütununun arka avlusundaki kırık sütunlardan birinin üstüne oturup biraz önce zihninde belirmiş bir düşüncenin dindirilmez kederine dalışının ne çok severdim. Gerçekten böyle düşünüyorsun ha? Bunu öylesine bir acıyla söylerdi ki insanın hem yüreğine dokunur hem de gülesi gelirdi. Neden gülüyorsun? En ciddi şeylere bile her zaman gülersin. Ha, öyle ya, üzülmen mi gerekir? Beni biraz olsun tanısaydı, bizim gibi her şeyi derinlemesine duyan, insan düşüncesinin içinden çıkılmaz düğümünün tam anlamıyla bilincinde olan insanlar için verilecek tek yanıt, alaylı bir sevecenlik ve suskunluk olduğunu daha sonra da kendisi de anlardı. Böylesine parlak yıldızlı bir gecede, çıtırtılı kuru otların arasındaki ateş böceklerinin, mor, hayaletsi parlaklıklarının gökyüzüne yansıdığı bir yerde, onun yanında oturup, o güzel kara saçlarını okşayarak susmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Baltazar'ın kutsal kitap metni olarak kabul edip, yarı coşkuyla, yarı bitkinlikle, düşüncenin soyutluğundan gelen, titrek sesiyle okuduğu soylu oluntu, alttan alta karanlık bir ırmak gibi akıyordu. Korpara'nın, yani gövdenin, gündüzü, Spiritus'un yani ruhun gecesidir. Gövdelerin işi bitince insanda ruhların işi başlar. Gövde uyanınca ruh uyur. Ruh uyanınca gövde ayaklanır. Ardından tek bir gök gürlemesi daha. Kötülük ayartılmış iyiliktir. Paracelsus'tan alıntı. Nesim'in onu izlettiğine uzun süre inanmamıştım. Nasıl inanırdım? Geceleri kente cirit atarken bir yarasa kadar özgür görünüyordu. Ayrıca kendisinden davranışlarının hesabının sorulduğunu hiç görmemiştim. Kent yaşamının bu kadar değişik noktasıyla ilişki kuran, böylesine değişken birini gözetlemek hiç de kolay bir iş değildi. Ama başına bir şey gelir korkusuyla gözleniyor olabilirdi. Gerçekten de bir gece bunun böyle olduğunu anladım. Eski evde yemeğe çağrılıydım. Yalnızken bahçenin ucundaki kulübede yemek yerdik. Havuzun çevresindeki dört aslanın ağzından dökülen suyun fısıltısıyla yazın serinliği birbirine karışırdı. O gün Justin geç kalmıştı. Nesim perdeleri açık pencerenin önünde, yüzü batıya dönük, tek başına oturmuş, o uzun ince parmaklarıyla koleksiyonundaki sarı bir yeşim taşını düşünceli düşünceli parlatıyordu. Yemek saatini 40 dakika geçiyordu. Nesim yemeği getirmelerini işaret etmişti. O sırada küçük siyah telefondan ince bir zırıltı duyuldu. Masaya doğru yürümüş, içini çekerek telefonu kaldırmıştı. Sinirli bir "Evet" çıktı ağzından. Bir süre alçak sesle konuştuktan sonra birden Arapçaya geçti. Telefon nedeninin Minemjian olduğu duygusuna kapılmıştım. Neden öyle geldi bilmiyorum. Zarfın üstüne bir şeyler karalayan Nesim telefonu kapattıktan sonra durup yazdıklarını ezberledi. Bana döndüğünde sanki birden başka bir adam olmuş gibiydi. "Rusya'nın bize ihtiyacı olabilir. Benimle gelir misiniz?" dedi. Yanıtımı beklemeden koşarak merdivenlerden inmiş, zambaklı havuzun yanından geçerek garaja seyirtmişti. Ben onu izlemeye çalışıyordum. Göz açıp kapayıncaya kadar küçük spor arabayla ağır kanatlı kapıdan Fuat Caddesi'ne çıkmış, Raseltin'e doğru ilerleyen sokakların karmaşık ağı içinden deniz yönünde yol almaya başlamıştı. Henüz geç bir saat değildi ama ortalıkta pek insan görünmüyordu. Biz deniz kıyısında ağır ağır gidip gelen faytonları yani aşk arabalarını ardımızda bırakıp Esplanade'in geniş kıvrımlarını dolanarak hızla ilerliyorduk. Kaleye varınca aynı yoldan geri dönüp Tatvik Sokağı'nın arkasındaki sıkışık kenar mahallelere saptık. Arabanın sarı ışıkları, karınca yuvası tepelerini andıran kahvehaneleri, kalabalık alanları alışılmamış bir parlaklığa boğuyordu. Dökük saçık evlerin yakın silüetinin grilerinden bir cenaze alayının kulak tırmalayıcı çığlıkları, ulumaları geliyordu. Parayla kiralanan yaşçılar ölenin ardından attıkları feryatlarla geceyi ürkünçleştiriyorlardı. Arabayı caminin yanındaki dar bir sokağa bıraktık. Nesim büyük bir yapının karanlık kapı aralığında yok oldu. Ad levhaları iyi okunmayan kepenkli, demir parmaklıklı bürolardan oluşuyordu yapı yarı yarıya. Paçavralara sarılı bir boab yani bir Mısır kapıcısı, tek başına tıpkı kullanılıp atılmış bir nesne, söz gelişi bir otomobil lastiği gibi tüneyinde oturmuş, kısa saplı nargilesini içiyordu. Nesim ona sert sert bir şeyler söyledikten sonra, neredeyse adama yanıt verecek zaman bırakmadan arka kapıya yöneldi. Oradan avlu gibi karanlık bir yere çıkılıyordu. Avlunun içerisi kerpiçten yapılmış, sıvalara dökük bakımsız evlerle sarılıydı. Bir ara duraklayıp çakmağını yaktı ve sönük ışıkta kapılara bakmaya başladık. Dördüncüsünün önünde çakmağını kapatıp kapıyı yumruklamıştı. Yanıt alamayınca itip açtı. Karanlık bir koridordan geçerek saz mumunun sönük ışığıyla aydınlanmış küçük karanlık bir odaya geldik. Anlaşılan aradığımız yer burasıydı. Zorla girdiğimiz bu yerde çok şaşırtıcı bir sahneyle karşılaşmıştık. Şaşırtıcılığı başka şeylerden çok ışıkla ilgiliydi. Çünkü toprak tabandan yukarıya yayılan ve orada bulunanların kaşlarına, dudaklarına, elmacık kemiklerine değen ışıkta büyük gölgeli yüzler, sanki şu iğrenç evin çatı kirişlerinde cirit attıkları duyulan fareler tarafından kemirilmiş gibiydi. Bir çocuk geneliviydi burası. Şurada, şu loşlukta, kutsal kitaptan çıkmışa benzeyen gülünç gecelikleri, kırmızı boyalı dudakları, yarım ay biçiminde boncuk gerdanlıkları, ucuz yüzükleri, kabarık saçlarıyla bir düzine kız duruyordu. Yaşları onun üstünde olamazdı. Onca süsün altından ışıldayan o benzersiz çocuk saflığı, odanın ortasında kıvrık bacaklarının üstünde duran Fransız gemicisinin barbar, erişkin kişiliğiyle, yarı yandan gördüğümüz Justin'e doğru uzanmış, onun o delimsirek öfkeli yüzüyle ürpertici bir karşıtlık oluşturuyordu. Biraz önce bağırdığı sözler sessizlikte sönüp gitmişti. Ama o sözleri ağzından çıkarırken kullandığı güç, çene çıkıntısında başını omuzların üstünde tutan kara damarlı kaslarında hala duruyordu. Justin'e gelince, Justin'in yüzü acı bir düşünce kesinliğiyle aydınlanmıştı. Havaya kalkmış elinde bir şişe vardı ama daha önce hiç kimseye fırlatmadığı belliydi. Çünkü yanlış tutuyordu. Odanın bir köşesinde duvarlardan yansıyan ılık gölgeyi, mıknatıs gibi kendine çekerek aydınlanmış çürük bir kanepenin üstünde bir çocuk, geceliğinin içine adam akıllı büzülmüş, ölü gibi yatıyordu. Kanepenin arkasındaki duvarın üstü mavi mavi çocuk eli izleriyle kaplıydı. Dünyanın bu ucunda evleri kem gözlere karşı koruyan bir tılsım. Odanın tek süsü buydu. Yalnızca bu odanın değil, kentin Arap mahallesindeki bütün evlerin süsü. Nesim'le ben, ürpertici bir güzelliği olan bu sahne karşısında şaşırmış, yarım dakika kadar orada böylece dikilip kalmıştık. Victoria çağının ucuz baskı incirlerindeki pis renkli, konu edindiği olayları birbirine karıştıran gravürlere benzer bir sahneydi. Justin öylesine hızlı soluyordu ki neredeyse ağlayacaktı. Galiba bir anda üstüne atılıp onu sokağa sürüklemiştik ya da üçümüzün deniz kıyısına nasıl geldiğimizi anımsamıyorum. Tek anımsadığım şey bronz renkli ay ışığında kornişini geçişimiz, arabanın aynasında gördüğüm Nesim'in acılı suskun yüzü, gürültüyle kırılan gümüş renkli dalgalara bakarak kocasının yanında oturan ve onun cebinden aldığı sigarasını içen suskun karısı. Daha sonra garajda arabadan inmeden önce Nesim'i sevgiyle gözlerinden öpmüştü. Bütün bunlar birbirimizin gerçek yüzüyle ilk karşılaşmamızın ön belirtileriydi. Bunu ancak o zamana kadar aramızda var olan anlayış, üçümüzün ortak beğenilerinden kaynaklanan bir neşe ve dostluk bozulduğu ve aşk denemeyecek bir şeye, nasıl denebilir? Aç cinsellik ilişkisinin payının en az olduğu bir tür zihinsel sahipliğe dönüştüğü zaman anladım. Bunun böyle olmasına nasıl izin vermiştik? Bizim gibi bunca deneyimli, aşk aldatmacılarının tadını başka yerlerde tatmış kişiler. Sonbaharda dişi koylar insanı rahatsız eden fosfor rengini alır. Sinir bozucu tozlu günlerden sonra tıpkı kozasından çıkmaya çalışan bir kelebeğin kanat çırpışları gibi günün ilk kımıldanışlarını duyarsınız. Mareotis limon sarısı menekşe boruna dönüşür. Deniz kıyısındaki canlı çamur sıvanın içinden çıkmış gelinciklerin parlak yaprakları. Çamur kanatların üzerinde yıldız gibidir. Bir gün Nesim Kahire'deyken birkaç kitap ödünç almak üzere eve uğramıştım. Stüdyoda Justin'i eski bir kazığı onarırken bulunca çok şaşırdım. Bir iş toplantısına katılması gereken Nesim'i orada bırakıp gece treniyle İskenderiye'ye dönmüştü. Birlikte çay içtikten sonra birden aklımıza esti. Mayolarımızı alıp arabaya atladığımız gibi küflü cüruf tepecikleri arasından geçerek Burg el Arab plajına doğru sürdük. Hızla soluklaşan öğle sonrasının sarı mor ışığında plaj pırıl pırıl parlıyordu. Orada oksitlenmiş civa rengindeki parlak kum halıların üstünde açık deniz top gibi patlıyordu. Bu vuruşların derin ahengi konuşmamızın fon müziği olmuştu. Dibi çukurlu sığ havuzlardaki süsleyen otların içine bileklerimize kadar batmış yürüyorduk. Denizin koparıp kıyıya attığı süngerler ara sıra yolumuzu tıkıyordu. Başının üstündeki tel kafeste ökseyle tutulmuş yaban kuşlar taşıyan bir bedevi delikanlısı dışında yolda hiç kimseye rastlamamıştık. Sersemlemiş bıldırcın. Tatlı akşam serinliğinde ıslak mayolarımızla kumların üstünde uzun süre yattık. Güneşin soluklaşan son ışınları derimizi okşuyordu. Ben gözlerim yarı kapalı yatıyordum. Oysa Justin, şu anda görür gibiyim, dirseğinin üstüne dayanmış, bir eliyle gözlerine gölge ederek benim yüzüme bakıyordu. Ben konuşurken her zaman öyle yapar. Yarı alaylı. Hemen hemen saygısız bakışlarını dudaklarıma dikerdi. Sanki ağzımdan yanlış bir sözcüğün çıkmasını beklermiş gibi. Acaba her şey burada mı başlamıştı? Öyle olduysa bile nasıl başladığını unutmuşum. Aklımda kalan tek şey o boğuk, kaygılı sesiyle şöyle dediği. Ya aramızda bir şeyler başlarsa ne dersin? Ama ben henüz yanıtlayamadan eğilip diyebilirim ki alaylı, düşmanca bir biçimde ağzımdan öpmüştü. Bu bana öylesine ahlaksızca geldi ki dudaklarında yarı biçimlenen suçlamaya benzer bir şeyle ona döndüm. Ama birbiri ardına gelen öpüşleri sanki kendi içinde kabaran çılgın bir kahkahayı, alaycı, dengesiz bir kahkahayı bastırmaya çalışan hançer darbelerine benziyordu. Soluk soluğa indirilen yumuşak darbelere. O zaman onda büyük bir korkunun varlığını sezer gibi olmuştum. Tutup ona "Aramızda hiçbir şey başlamamalı" demişsem, o da bana şöyle demiştir herhalde: "Ya başlarsa, o zaman ne olur?" Sonra burayı çok iyi anımsamıyorum. Kendini haklı gösterme isteğine kapılmıştı. Fransızca konuşuyorduk. Ulusal kişiliği yaratan dildir. Güçlü ağzı ağzımın üstüne kapanır, güzel esmer kolları kollarımı sararken yarım saniyelik soluk aralarında şöyle demişti: "Bunun oburlukla, nefsine düşkünlükle ilgisi yok. Çünkü ikimiz de oldukça dünyasalız. Birbirimizden öğrenecek bir şeyimiz var, o kadar. Ama ne?" Ama neydi? Akşam göğünde düşecek gibi asılı duran Nesim'in upuzun hayaletini gördüğüm sırada. "Böyle mi öğreneceğiz?" diye sorduğumu anımsıyorum. "Bilmem," demişti. Yüzünde yırtıcı, inatçı, umutsuz bir teslimiyet okunuyordu. Sanki acıyan bir yerin üstüne kapanırmış gibi üstüme kapanmıştı. "Bilmem, beni kafasından silip atmak istermiş gibiydi. Ama her öpüşün kırılgan, titrek durumunda acılı bir rahatlama buluyordu. Burkulmuş bir eklemin üzerine soğuk su dökmek gibi. Onu şimdi bu kentin bir evladı olarak daha iyi tanıyordum. Bulmaktan korktukları şeyi aramaya yazgılı kadınlarına hazdan değil, acıdan şehvet duymayı buyuran bir kentti bu. Ayağa kalkmış, uzun kavisli kumsalda yürümeye başlamıştı. Başı öne eğikti. Lav kümelerini ağır ağır geçerek uzaklaştı. Odadaki her aynadan ona gülümseyen Nesim'in yakışıklı yüzünü düşünüyordum. Biraz önce aramızda geçen o sahne gerçek olamazdı. Bir düştü. Onun arkasından gitmek üzere ayağa kalkmadan önce sigaramı yakarken ellerimin nasıl titrediğini nesnel bir gözle fark etmem ilginçti. Ama arkasından yetişip onu durdurduğum zaman bana çevirdiği yüzü allak bullaktı. Öfkesi son sınırına varmıştı. "Bütün derdimin sevişmek olduğunu mu sandın? Ya Rabbim, hala mı? Hala mı bıkmadık? Nasıl olur da neler duyduğumu her zaman anlarken şimdi anlamazsın? Nasıl olur?" Ayağını ıslak kuma vurmuştu. Ayağımızı sağlam bastığımız toprakta yalnızca jeolojik bir çatlağın açılması değildi bu. Sanki kendi kişiliğimde uzun süredir kullanmayan bir maden ocağındaki direk birden çökmüş gibiydi. Anladım ki düşünce ve duygularda kalan bu kısır alışveriş yüreğin balta girmemiş ormanlarına doğru yol almıştı. Orada etin tutsağı olmuştuk. Orada dünyada pek ender karşılaştığımız kendi tamamlayıcılarımızca yakalanıp şifresi çözülüp anlaşılıp başkalarına geçilebilecek anlaşılmaz bir bilginin sahibi olmuştuk. Ne kadar azdı bunların sayısı? Ne kadar seyrek rastlayabiliyordu insan böylelerini? Şöyle dediğini anımsıyorum: "Her şeye karşın bunun cinsellikle bir ilgisi yok.